Ayrım 6. Yaşadım diyebilmek için Mitka Gripcheva. Sayfa 100. Gelin yine tanıkların anılarına dönelim. Grigori Uzunov. Kamptaki yaşam gittikçe daha bir açıklığa kavuşuyordu. Biz düşmanın peşinde, düşman bizim peşimizdeydi. Bir ara bizi kamp binasının dışına işe götürmeye başladılar. Yol yapıyorduk. Uzaklarda, alçakta Trakya Ovası görünüyordu. Kayalar arasında güneşte arkadaşlar beline kadar çıplak çalışıyorlardı. Arada sırada duyulan bir silah sesi sıcakta titreyen havayı yırtıp geçiyordu. Polislerdi ateş edenler. Havaya bir el sıkarak bize "Unutma, hele bir kaçmaya kalkış, kurşunu yersin" demek istiyorlardı. Parti yönetimi çok kurnazca en sağlık, en cesur arkadaşlarımızı kamp dışında işlere yerleştirdi. Çevrenin bütün siperlerini, bütün keçi yollarını öğrenen bu arkadaşlar, tasarlanan kaçma olayları için gerekli bilgiyi topladılar ve bundan sonra çok kişi kaçmayı başardı. Çeşitli yollardan ve en çok da katır üstünde buradan gelip geçenler aracılığıyla Sveti Nikola adlı kadın kampıyla da bağlantı kurmayı başarmıştık. Oradan da kaçmaya başlamışlardı. Kamptaki ilk aylarımız böylece geçiyordu. Ama unutmamalıdır ki bu ayların önemi çok büyüktü bizim için. Kamp koşullarında genel tutumumuz o aylarda saptanmış, ideolojik çalışmalarımızın temeli o dönemde atılmıştı. Kamplar, özellikle Yeniköy'deki en büyük kamp, gerçekten bir parti üniversitesi haline dönüştü denilecek olursa hiç de abartılmış sayılmamalıdır sanırım. Direniş hareketi için hazırlıklı, cesur mücadeleci kamplarda yetişti. Birkaç yıl içinde yüksek bir ideolojik kültür edinilerek atıldılar savaşa. Bu özgün üniversite, en çok çalışan öğrencilerden biri de Dimitri Gripchev'dir. Açık havada bizim için sınır sayılan ormanın yanındaki yeşilliklerin koynunda düzenlediğimiz toplantılar benim için unutulmaz bir anı olarak kalacaktır. Bu tür toplantı ve oturumlar kuşkusuz, zararsız yarenlik ve türkülerin maskesi altında geçiyordu. Yeşil çimene oturmuş ya da aşağı yukarı gezinerek daha yaşlı arkadaşlarımızın yaşam öyküsünü, başlarından geçen serüvenleri dinliyor, Vlayada ve Eylül ayaklanmaları, 1925 olayları ile ilgili hapishanelerdeki durumu açıklayan konferanslara kulak veriyorduk. Kimileri öyle tatlı konuşuyorlardı ki bir edebiyat eseri dinlermişiz gibi bir duygu içinde kalıyorduk. Bir başkaları anlattığı olaylara gülmece ve hiciv de katıyordu. Bu konuşmalar moralimizi yükseltiyor, zor durumları bizim de atlatacağımıza, geleceğimize dair inancımızı, kendimize karşı güvenimizi arttırıyordu. Başka nitelikte toplantılar da düzenliyorduk kampta. İçerideki parti örgütü kısa bir süre içinde yeraltı yolları açmayı başarmış, savaşın gelişimi hakkında bilgi alıyor, bizde ve dış dünyadaki olaylarla ilgili enformasyon sağlıyordu. Kuşkusuz gerçekten uzak, asılsız haberler yayanlar da oluyordu çoğu kez. Bu kişiler sanki böyle bir iş için yaratılmışlardı. Kulak kabartmış dinliyorlar, yarım yamalak duydukları bir şeyi hemen başkalarına iletmeye koşuyorlardı. Bu bilgilerin genellikle iyimserlik dolu olduklarını göz önüne alacak olursak, inanılmayacak bir hızla yayıldıklarını anlamak güç olmaz. Edebi çalışmalarımız kamp yaşamımızı dolduran önemli uğraşlardan biriydi. Her boş gün ya da saatten birlikte kitap okuyarak yararlanıyorduk. Parti, kampa çok değerli kitaplar sokmayı başardı. Bunlar çok kutsal eşyalar gibi korunuyor, gizleniyordu. Duplanistalı avukat, İlev Savaş ve Barış kitabını edinmişti. Bizim ruhsal gereksinimlerimizi karşılayabilecek başka bir kitap bulunur mu bilmem. Unutulmaz dakikalar. Akşamüstüdür. Alacakaranlık hafifçe çökmektedir. Dağ rüzgarının esintisini duya duya ormanın kıyısında bu ölümsüz satırları okumaktayız. Özellikle partizan hareketine ilişkin sayfalar en çok ilgi uyandıran sayfalar. Bu sırada yanımızdan Todor Pavlov geçiyor. Duralayarak şöyle diyor. Çok iyi, çok iyi. Ancak şunu unutmayın ki bir savaşın sonucu gözle görünmeyen gizemsel güçlere bağlı değildir. Savaşın yurt savaşı olmasına, olmamasına, bir sıra özgün koşula, askeri tekniğe, askeri bilime bağlıdır. Tolstoy'un Dahice eserine gelince, onu okuduğunuz çok iyi. Bu eser insan ruhunun ansiklopedisidir. Kitap okuyanlardan biri olan Dimitri Gripchev de insan ruhunun en ince liflerini yakalamaya çalışıyordu. Basın işçisiydi Dimitri. Pek çok arkadaşımız gibi o yıllarda daha fazla okuyamamıştı. Üniversite basım evi ona özgün bir okul olmuştu. Çok çeşitli bilimsel yazılar diziyor, üzerlerinde eğilip derinleşmeye çalışıyor ve bunun güçlüğünü duydukça için için üzülüyordu. İşte burada okunanı, anlatılanı susamışçasına emiyor, kimini kabulleniyor, kimini yatsıyor, kimini tartışıyordu. Gruplar halinde yürüttüğümüz bu çalışmalar giderek bir sistem, bir gelenek olmuştu. Hatta bir ara öyle bir noktaya varılmıştı ki bilimin çeşitli kollarına ilişkin kurslar bile örgütlenmeye başlamıştı. İçlerinde Todor Pavlov, Saba Ganowski, Jack Nathan ve daha başka bilginlerin bulunduğu uzman arkadaşlarımız 3 yıl boyunca bu parti eğitim çalışmalarına bilgi ve hünerlerini adadılar esirgemeden. Gondavoda'nın ve daha da güneyde bulunan yeni köyün doğası bunun için çok elverişliydi. Buralarda ilkbahar çok erken başlıyor ve kesintisiz ılık Akdeniz rüzgarı esiyordu. Çalışmalar açık havada yapılıyordu genellikle. Ortada Todor Pavlov dolayında öteki bilginler ve genç dinleyiciler toplanıyordu. Kimileri bele kadar soyunmuş yarı çıplak. O zamandan bu yana çok yıllar geçti. Ama bu görünüm gözlerimin önüne geldikçe bana hep Rafael'in Eflatun'un Atina Okulu adlı tablosunu anımsatır. Bu bir benzetme yalnızca. Büyük ustanın tablosunda olduğu gibi burada da bilginin öz suyundan içme yeteneğini kendisinde bulamayan bir genç bu duygunun verdiği ağırbaşlılıkla usulcacık gruba sokuluyor, can kulağıyla dinlemeye başlıyordu. Bunlar bizim yaşamımıza anlam kazandıran uğraşlardı. Onlar yüzünden bozguncu çalkantılara meydan verilmedi aramızda. Ruh çöküşüne, umutsuzluğa zemin yaratılmadı. Kaldı ki bizim güçlü maneviyatımızı ve zeka üstünlüğümüzü düşman bile seziyordu. Bu durum gerçek ideolojik düşmanlarımızı çileden çıkarıyor, daha aydın polisleri, genellikle sivil olanları kudurtuyordu. Ürkeklikle karışık bir saygıyla bize, "Siz okumuş adamlarsınız," diyen jandarmalara rastladığımız olmuştur. Böyle örgütlenmiş çalışmalar sonucu bizim parti toplama kampının kumandanlığına kadar sokulmayı başarmıştı. Parti üniversitesi kamp kapanıncaya kadar çalışmalarını sürdürdü. Bilime susuzluk sonsuzdu. Todor Pavlov'un, Ivan Vazov'un ve yaratıcılığı hakkında eşsiz konferanslarını dinlediğimiz bu okuldan Dmitri Gripchev çok büyük kazanımlar edinmişti. Unutulanların Destanı üstüne, Boyunduruk altındaki romanında Bayço ve Rada'nın kişilikleri üstünde daha derin, daha iyi ve daha duygusal bir tahlil işitmemiş, okumamışımdır. Todor Pavlov bize Anna Karenina'ya ilişkin de bir dizi konferans okudu. Ne yazık ki bu konferansların kimleri yazılmış oldukları halde kaybolmuştur. Biz işte böyle yaşıyorduk. Öldürücü çalışmalardan sonra gençler öğretmenlerimizin söyleyecekleri sözleri dinlemeye can atıyorlardı. Saba Ganowski, diyalektik ve tarihi materyalizm üstüne, Jack Nathan politik ekonomi konularında konferanslar veriyordu. Konferanslardan sonra daha çok bilgi sahibi olanlarla olmayanlar arasında tartışma başlıyordu. Bilmek, öğrenme hırsı o derece büyüktü ki arkadaşlar tıp konularındaki derslere bile gruplar halinde koşuyorlardı. Tanınmış ozanlardan Kurum Penev, Mladen Isaev, Nikola Lankov, Venko Markovski yazdıkları şiirleri bize okuyor. Lozan Strekov ve Asen Boşev sanatlarının daha da geliştiği bir döneme giriyorlardı. Onlarla birlikte edebiyata atılabildiklerini akıllarından bile geçirmeyen bir yığın genç kaleme sarılmıştı. Şiirler yazılır yazılmaz birkaç kez kopya ediliyor ve çok kutsal bir şey gibi gizleniyordu. Makedonya'dan gençlerin bizim ozanların şiirlerini yazarak ezberlemeye çalışmalarını unutamayacağım. Aklımda kaldığınca galiba Dmitri Gripchev de şiir yazıyordu. Bir gün çok dar bir çevrede utanmaktan kızararak bize kendi şiirlerini okumuş, yargımızı beklemişti. Bu yaratıcılık hırsının geliştiği ve bilim susuzluğunun alabildiğine boyutlar kazandığı bu ortamda bizim mangamız da geri kalmıyordu. Manga diyorsam öyle asker mangası ölçüsünde değil. Yaşlı ve genç, tecrübeli ve tecrübesiz arkadaşlardan başka 17 yaşlarında çocukların bile bir araya tıkıştırıldığı bir gruptu. Hele akşamlar unutulmaz bir hava içinde geçiyordu. Bizim koğuşumuz 7 kişilikti. İşte karşıdaki tahta yatakta Ivan Manev yatıyor. Onun yanında ben, benden ötede Dmitri Gripchev, Dmitri Yosifov, Trifon Kirov yalnızca Grigori Patronov azıcık uzakta kalıyor. Daha ötede Vasil Vodonovski sıkılganlıkla öyküsünü okuyor. Doktor Pirkovi Krinov yıllık tıp literatürünün istatistiğini gözden geçiriyor. Parti bize bilimsel kitaplar da sağlıyordu. Doktor Mincho Neychev çok sıkılgan ve içine kapanık bir kişi. Yine bir operanın partikürünü okumakla meşgul. Kimi zaman dar bir çevrede dünyanın en ünlü bestecilerinin eserlerini tahlil ettiği de oluyordu. Bay Nayden Kikilov, Büyük Fransız Devrimi üstüne bir kurs denilebilecek kadar konferanslar verdi. Ben, küçük çocuklarda ekstrapiramit hastalıklarının sorunlarına giriş başlıklı bir yazı yazdım. Çoğu geceler Ivan Nenov ve Dimitri Gripchev ile birlikte yataklarımızın bulunduğu köşeyi battaniye ile çevirir, kandil ışığında geç vakitlere kadar kitap okurduk. Burada okur, belki de okuyup bilgilerinizi arttırıyormuşsunuz. Öyleyse kamp o kadar fena değilmiş diyebilir. Yo, fenaydı. Kampta yaşamak çekilmeyecek derecede güçtü. Karnını doyuramıyordun. Hastalıklar, hele yüzlerce kişinin birden tutulduğu malaria yok mu peşimizi bırakmıyordu. Sonra dayak. Sonra her gün ansızın gelebilecek korkunç bir şeyi beklemek. Eğitim çalışmalarımıza değindiysem, bizim için ne yapacağını ve bizden ne istediğini bilen partimizin bu yöndeki çalışmalarını vurgulamak içindir. Yararlı, tam zamanında yapılan bilgece çalışmalardı bunlar. Mücadelenin bundan sonraki daha yüksek bir aşamasında, partizan hareketinde de ülkemizde sosyalist devrimin zaferinden sonra kadroların yetiştirilmesinde de o zamanki çalışmaların fazlasıyla büyük katkısı oldu. Georgi Patronov. Gripchev kampın bölgesinde sık sık Bay Todor Pavlov'la gezinmeye çıkıyor. Bundan çok hoşlanıyordu. İkisini gözlerimin önüne getiriyorum. Gripchev kollarını hafifçe sallayarak başını yere eğmiş Bay Todor'un söylevini dinliyor. Arada sırada bir soru soracak, sonra yeniden başını yere eğecektir. Kimi vakit Dimitra şakadan Todor Pavlov'un felsefi düşüncelerine ne diye o kadar büyük ilgi gösterdiğini sorduğum olmuştur. Felsefe olmadan ne yaparız ki? Yanıtını veriyordu. Bay Todor'a Dimitra'la ikisini bağlayan şeyin ne olduğunu sorduğumda ise gülerek şöyle diyordu. Bizi ne mi bağlıyor? Teoriyle işçi sınıfının pratiği bağlıyor. Gripchev kampta felsefeyi en iyi benim bildiğim düşüncesinde. Bu yüzden suyu kaynağından içmek istiyor. O bana çok ilginç sorular soruyor. Yanıtlamak için kafamdaki bagajı daha derinlemesine araştırmam gerekiyor. Gripchev'un kampta Jacques Nathan ya da Sava Gnosky ile birlikte gezindiği de seyrek olmuyordu. Bazen derin bir göğüs geçirerek, siz çok kitap okumuşsunuz, çok biliyorsunuz. Benim size erişebilmem için daha çok ekmek yemem gerekecek, diyordu. Ivan Nenov. Polisin bizimle birlikte yakaladığı artist Grigori Kostov, Yeniköy'de bize artistik okumayı öğretiyordu. Gençlerin büyük bir çoğunluğu bu derneğe katılmak istedi. Ben de yazıldım. Çalışmaların başladığı daha ilk gün Kostov bizi denetlemek istedi. Yani kendi vaktini boşuna geçirmesin diye belki de. Sınavı bazıları kazandı, bazıları da veremedi. Veremeyenler arasında ben de vardım. Gücenmedim. Artistik yeteneğinden bende eser bile olmadığını zaten biliyordum. Ama Gripchev'in pürüzsüz, sakin, ifadeli okuyuşu aklımdan çıkmıyor. Bay Grigori ikirciklenmeden onu derneğe aldı. İçten gelen sıcak bir duygu vardı Dimitri'nin şiir okumasında. Dinleyenleri esir ediyordu. Eşi Mitka'dan çok söz etmezdi ama yürekten sevdiği her hareketinden anlaşılıyordu. Bizden kimse bu kadını görmemişti, tanımıyordu. Ama cesur devrimcilerimizden biri olduğu kanısı hepimizde vardı. Karşılıklı sevgilerine bir kez kendim tanıklık ettim. 1943'ün Ocak ayında kamptan serbest bırakılmıştım. Ne yazık ki bu serbestlik çok kısa sürdü. Ayrılırken Gripcho, Mitka'yı görüp halimi sormamı, selam götürmemi rica etti. Kadını evde buldum. Ufak, ağırbaşlı ama çevik ve akıllı kadına benziyordu. Çabucak dost olduk. Yıllardan beri tanışıyormuşuz gibi. Dimitri'den selam getiriyordum ya. Ahlayıp vahlamadı. Gözyaşı akıtmadı. Yüreği acı ve öç alma hırsıyla doluydu. Uzun boylu konuştuk. ben işçiler arasındaki sevginin güzelliğini düşünüyordum. 1944'ün yazında Mitka ile ikinci kez karşılaştık. Çerbenbıtya civarlarında bir samanlıkta olmuştu bu buluşmamız. Bir arkadaşla parti ve RMS göreviyle ilgili olarak bu yöreye gitmiştik. Gecenin geç vaktinde bizi bu samanlığa yatmaya götürdüler. Karanlıktı, göz gözü görmüyordu. Samanlıkta başka insanlar da vardı. Seslerinden aralarında bir kadın bulunduğunu da anladım. Uyumak için yatmıştık. Sabahleyin kadın beni hafifçe dürterek, "İvan, beni tanıyamadın galiba." "Mitka," diye fısıldadım şaşırarak. "Sen miydin? Karanlıkta gerçekten tanıyamadımdı." Fısıldaşarak uzun uzun konuştuk. Bana başından geçenleri anlatıyor, durmadan Mitko'sunu soruyordu. Bense onun hakkında çok az şeyler biliyordum. Artık kampta olmadığı, partizanların yanında bulunduğu, sağ olduğu malumdu. Bu da kuşkusuz Mitka için yeterliydi. Dimitar sağdı. Dağlarda düşmanla çarpışıyordu. 9. Bölüm. 20 Kasım 1943 günü kamplarda geçirdiği 29 ay sürgünden sonra Dimitar özgürlüğe kavuşmuş. Benim için tatlı bir sürpriz olan bu sevinçli haberi Tetevan ilçesinin Dontreski köyünde öğrendim. Bize yataklık eden Marin Lakov'un evinde tekstil işçisi olan Donka Kuzmanova ile görüşmüştüm. Müjdeyi o iletti. Toplama kampından döndükten sonra polisin Dimitri göz hapsine alacağı doğal bir şey. Onun aracılığıyla benim izimi bulacaklarını umut ederler belki. Ama Mitko gizli çalışmalarda az deneyim kazanmamıştı. Bunu aklından geçirmişti elbette. Yani kısacası polisin beklentisi gerçekleşmeden kaldı. Başkente döner dönmez Dimitri iş aramaya başlamış. Ama onun yaşam öyküsüyle iş bulmak kolay mı? Önce Zornitsa basım evinde, sonra Kamburov'da işe başlamış. Ama ne birinde ne ötekinde tutunabilmiş. O arada eski dostlarından Steven Dojcev ile karşılamışlar ansızın. Dojcev devrimci basın işçisi. Birlikte Profesör Grager'i Najakov'a gitmişler. Onun yardımıyla da 2 Ocak 1944'te Dimitar yeniden üniversite basım evinde işbaşı etmiş. Parti kaydını yenilemiş ve bu kez de uslu uslu çalışmamış elbette. Basım evinin deposundan harf kaçırma eylemine o da aktif bir biçimde katılmış. Ocak sonralarında Dimitar'ı gelip bulan Sofya Parti İl Komitesi üyesi Stevan Karaçov, partinin kararıyla hemen Etropole'ye gelmesi gerektiğini bildirmiş. Görevi, Çavdar partizan müfreziyle irtibat kurmaya çalışmak. Bir ele verme yüzünden bu müfreziyle irtibat 1943 yılında kesildiği için bu işi Dimitar kendi başına yapmaya çalışmalıymış. Dimitar, Etropole'ye gitmiş gitmesine ama Geşev'in ajanlarının burada da peşinde olduğunu daha ilk anda anlamış. Buna karşın müfreze ile bağlantı kurma denemesinde bulunmayı kararlaştırmış. Ancak babası Stoyan Gripçev'e gelen bir belediye memuru, garnizon ve kent jandarma kurmayının oğlunu tutuklamak için emri olduğunu haber vermiş. Dimitar, kent dışına çıkmayı başararak yoldan rastgele geçen bir kamyona atlayıp yeniden başkente dönmüş. 1944 ilkbaharında Sovyet ordusu bütün cephe boyunca ilerlemeye başladığı zaman BRP, Merkez Komitesi partizan hareketinin daha da genişlemesi için yığınsal bir seferberlik kararı almıştı. O ilk yaz Dimitar'da partizan olmaya hazırlanıyormuş. Daha gitmeden önce toplama kampında sürgün arkadaşı Doktor G. Uzunov'la vedalaşmış. Olanaklarımız el verdiği kadarıyla eşimle ikimiz giydirip kuşattık onu, dağ için hazırladık diye yazıyor G. Uzunov. Ayrılmamız böyle oldu. Dağa çıkacağını Dimitar Stefan Dojcen'e açıklamış. Bir gün işten Gripçev'le birlikte çıkmıştık. Yan yana yürüyor, konuşmuyorduk. Akademinin bulunduğu bir yerde Dimitar, "Bugün son olarak bir aradayız. Bu gece Müfreze'ye gidiyorum," dedi. Ayrılırken ona siyasi komutan olarak dönmesi dileklerini sundum. Bu nitelikler onda vardı, buna inanıyordum. 12 Nisan günü elinde devlet basım evinin tahliyesi için elverişli bir yer aradığına dair bir belgeyle yola çıkarak Tırın yöresi partizan müfrezesini aramaya gitmiş. Pernik ilçesi Yarcilovski köyü dolaylarında Sofya'dan çıkıp dağ yolunu tutan başka kişilerle karşılaşmış. Nacha Ivanov'un eşi Vera Nachevo ile o zaman tanışmış. Dimitri Nacha Ivanov'u önceden tanıyordu. Son nefesine dek partiye sadık olan bu aile de bizim gibi ayrı yaşamıştı. Giderken çok dikkatli olmaları, genellikle geceleyin birbirlerinden belirli aralıklarla yürümeleri gerekiyormuş. Oysa Dimitri miyoptu, gözlük taşıyordu. Zifiri karanlıkta çevresini görmek çok güçtü onun için. Vera Nechave, partizan müfredisinde çok güçlük çekeceğini, ölüm hükmü giymediği için kente dönüp illegal çalışırsa daha iyi yapacağını söyleyecek olmuş. Bu sözler çok dokunmuş Dimitri'ye. Çok sert bir tepki göstermiş. Başka türlüsü olmazdı zaten. Mücadele yaşamımızın anlamıydı artık. Dimitri her zaman bu mücadelenin en tehlikeli kesiminde bulunmaya can atıyordu. Onun hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Nerede bulunuyordu? Sağ mıydı? Değil miydi? Haberim yoktu. İşte bu yüzden Peko Takov, yoldaş örgütsel bir görevle Sofya'ya giderken Mitko'nun yazgısıyla ilgilenilmesini, bana haber getirmesini rica ettim. Müfreze'ye dönmesini bekledim günleri saya saya. Ve uzaktan belirdiğini görünce sevinçle ona doğru koşmaya başladım. Takov üzgüyle başını yere eğmişti. Olduğum yerde dona kaldım. Haber kısacıktı. Büyük bir çarpışmada öldürülmüş. Bunun ardından avutucu birkaç söz. Haber güvenilir kaynaktan değil. Ama bu ek sözler bana kadar ulaşamadı. O geceyi nasıl geçirdiğimi anlatmak elimde değil. O sabah uyandığım zaman bedenim sivilce içindeydi. Oysa hemen Netso Garbanski ve Vasil Sivenov, Çavdar, ile birlikte Dobreski yoluyla Oreşen'e gitmeliydik. Arkadaşlara bir şey demedim. Yola çıktık. Yolculuk uzundu. Derin bir dalgınlık içinde mekanik yürüyordum adım adım. Oturup biraz dinlendik. Sonra yeniden yola koyulduk. Bir ara fark ettim ki omuz çantam yok. Dinlendiğim yerde unutmuştum. İllegal yaşamaya başladığımdan beri böyle bir şey ilk kez başıma geliyordu. Bunun hepimiz için tehlikeli bir şey olduğunu biliyordum. Nedenli utansam da arkadaşlarıma söylemek zorundaydım. İkisi de şaşırıp kaldı. Başımı eğmiş, suçlu suçlu yere bakıyordum. Oturun beni bekleyin dedi Çavdar ve biz anlayıncaya kadar karanlığa dalıp kayboldu. Son derece yorgun çimenlerin üzerine uzandım. Netso uzun süre sustu. Sonra yavaşça konuşmaya başladı. Ognayana, sen bunca deneyimi olan bir devrimcisin. Mücadelenin çok kurban gerektirdiğini bilmiyor değilsin. Bunu Dimitri de çok iyi biliyordu. Bu yola koyulduğunuzda birinizin savaşta düşebileceğini, ikinizin de ölebileceği sizin için bilinir bir gerçekti. Kendine gel, ne olursun. Bu gerçeği biliyordum. Bilincimle kavruyordum bunu ben. Bu gibi şeyler hakkında Dimitri'yle de az mı konuşmuştuk? Ama şimdi yüreğime sığdıramıyordum bir türlü. Bir süre sonra Çavdar sırt çantasıyla döndü. İyi ki gören olmamıştı. Nisan sonlarında Kirilo köyünde bize yataklık eden Bay Koli Şindarov'un evinde Kunino'dan gelen partizanları kabul etmiştik. Sava Ganovski getirmişti. Partizan kızlardan Ganovski'nin yeni köy toplama kampında kaldığını öğrenmiştim. Ama bir şeyler sormaya cesaret edemedim. Korkunç haberin tekrarını duymak istemiyordum. Sonra kendimi ele vermemem de gerekiyordu. İlk Sava konuşmaya başladı. Sen Sovyetler Birliği'nde ne zaman bulundun? Hiç bulunmadım. Nasıl? Bu kadar kısa bir süre içinde parti kadın kumandanlar da yetiştirmeyi başardı mı yoksa? O zaman dayanamadım, sordum. Dimitri Gripchev hakkında bir şeyler biliyor musun? Benim kocamdır Dimitri. Sava Ganovski şakalaşarak beni kucakladı. Mitko'dan senin hakkında yalnız efsaneler dinlemişimdir. Sonra coşkuyla Gripchev'den söz etmeye başladı. Kamptan nasıl serbest bırakıldığını ayrıntılarla anlattı. Ama öldürüldüğü hakkında bir şey bilmiyordu. Haberi o da çok büyük üzgüyle beklenmedik bir haber olarak karşıladı. Umut çok garip ve özel yollardan gelip yerleşiyor kişioğlunun yüreğine. Madem ki Ganovski yoldaş da bilmiyor, diyordum, belki de ölmemiştir. Belki bir gün yine buluşuruz. Bu umutla daha 2 ay yaşadım. Haziran sonlarında bir gün Merkez Komitesi eğitmeni Nikola Giorgori geldi müfrezeye. Dimitri Gripchev'in öldürüldüğü haberini o da doğruladı. Arkadaşımla bir kez daha vedalaşıyordum. Geceleri herkes uykuya daldı ya da görev gereği yola çıkacak olanlar gittiğinde bir köşeye çekiliyor, gizli gizli sessizce ağlıyordum. Çok zor koşullar altında geçen ve yaşanmamış gençliğimize dönüyor, bana Dimitri'nin verdiği o çok az mutlulukla baş başa kalarak geleceğimi onsuz düşünmeye bile korkuyordum. Epeyce sonra Çervenbrak'ta yatak trifonlarında Ivan Lenov'la karşılaştım. Kesin olarak Mitko'nun sağ olduğunu, Tırım partizanlarıyla birlikte düşmana karşı savaşmaya devam ettiğini iddia ediyordu. Bu haber o denli beklenmedik ve öylesine güzel bir haberdi ki inanmaya bile cesaret edemiyordum. Ama yüreğimdeki inancın yeniden canlanması için yeterliydi yine de. 6. ayrımın sonu. Sayfa 114.